Bu akşamki konumuz data binding olacak özellikle. Fakat data binding'in yanında işte MVVM'i de konuşuyor olacağız birlikte. Açıyorum. Ve yeni bir tane proje oluşturuyorum. Bu projeyi Universal Windows projesinden Blank App seçerek oluşturacağım. İsmini umursamıyorum şu anda. APP1 oldu. Kalsın böyle. Şimdi olayımız şu. Bir ekran yapacağız. Bu ekranda bir text box olsun, bir buton olsun. Ve text box'taki bilgiyi biz işte data binding yaparak hani bağlayalım text box'a. Buton da gene aynı şekilde basıldığında data binding yöntemleriyle bir şekilde clean yakalayalım. Okay. Sonra bunu işte MVVM'le nerede nasıl bağlıyoruz bunu da birlikte göreceğiz ve konuşacağız. Page'i açıyorum. Ekranı bir tane text box koyuyorum. Bu text box'a isim vermeyeceğim bile. Çünkü ben bu text box'a direkt nesne olarak erişmeyeceğim. O yüzden text box'a isim bile vermiyorum. İşte text box'ı koydum. Hatta bu grid'i de grid yapmayayım. Stack panel yapayım. Text box'ın altına bir tane de buton koydum. Butona da isim vermiyorum. Fakat bir content veriyorum. Diyorum ki işte tıkla olsun. Şimdi bu ekranda nasıl gözüküyor? Hemen şöyle bir görelim. Ol diyelim. Evet, yukarıda text box, altında da tıkla butonu olarak gözüküyor. Benim şimdi amacım şu. Bu text box'ın içerisindeki bilgiyi data binding yaparak koyacağım. Bunun için mainpage.xaml'ın code behind'ına gidiyorum. Yorum satırlarını sildim. Daha az kod olsun ve birlikte daha iyi görelim diye. Şimdi de biraz zoom yapayım hatta. Şöyle 150 yapayım. Daha iyi gözüksün. Şimdi bu code behind'da bir tane property tanımlıyorum. Bu string tipinde olsun, ismi de ad soyad olsun. Okay. Sonra text box'ın text özelliğine geliyorum. Şu süslü parantezleri açıyorum. Bunun içerisinde eğer binding dersem bu eski tarz diyebileceğim hani Windows 10 Universal Windows platformdan önceki tarz olan binding yöntemi binding. Daha yenisi x iki nokta üst üste bind. Şimdi bu x iki nokta üst üste binding'den birçok anlamda daha yeni özellikler, daha performanslı özellikler içeriyor. Bunları böyle yavaş yavaş görüyor olacağız. Buraya x iki nokta üst üste bind yazıyorum. Sonra boşluk bırakıyorum. Şimdi gelen listeye dikkat edin. Binding yazdığımda gelen listeden daha az sayıda elemanı var. Çünkü aslında x iki nokta üst üste binding'e göre daha az özelliği içeriyor. Fakat bu özellikleri daha performanslı çalıştırabiliyor. Buradaki getirdiği en önemli avantaj aslında çalışma zamanında yapılan birçok işin derleme zamanına taşınması. Böylece ne oluyor? Yapılacak, yani çalışma zamanında yapılan işlerin bir kısmı daha kod derlenirken yapılıyor. Böylece çalışma zamanında o işler yapılmıyor. Hani derlerken sizin biraz daha uzun sürüyor doğal olarak derlemeniz ama çalışırken daha hızlı çalışıyor oluyor. Buna boşluk koydum ve ad soyad dedim. Kaydettim. F5'e bastım. görmeyi bekliyoruz? Hiçbir şey. Gelsin ekrana hiçbir şey. Ekrana hiçbir şey geldi. Şu şeylerin istatistik rakamlarının altında kaldığı için göremedik ama şöyle yapalım. Solution Explorer, app XAML. Bunun içerisinde şurayı frame rate counter'ları enable eden kod bloğunu uçuruyorum. Edit diyorum. Şimdi F5'e basıyorum. Böylece hakikaten hiçbir şey gelmediğini gördük. Pekala. Kapattım. Main page'e geri geldim. C# 6 stilinde, yani en yeni C# versiyonunun yazım notasyonuna göre, kodlama notasyonuna göre ben bir property'ye başlangıç değerini property tanımladığım şu satırda daha henüz şu noktadayken atayabilirim. Mesela burada Engin Polat değerini atıyorum. Böylece ad soyad property'si Engin Polat başlangıç değeriyle oluşturuluyor. Ve şimdi F5'e bastığımda ekranda ben artık Engin Polat'ı görüyorum. Dikkat edin, yaptığım şu oldu. Code behind'da, yani main page'in içerisinde bir tane property tanımladım. Bu property'yi istediğim zaman bir değer ataması yaptım. Bu örnekte ben başlangıç zamanda atadım ama hani başka bir örnekte sayfa açıldıktan sonra bir servis çağrısı yapıp o servisten gelen cevabı da bu property'ye değer olarak atayabilirdim. Değer atamasını yaptığım anda ekranda bu property'yi x iki nokta üst üste bind sintaksini kullanarak atadığım nesnelerde bu değer kullanılmaya başlandı. Dikkat edin, kullanılmaya başlandı diyorum. Çünkü ben bunu textbox'ın tekstine atadım ama belki textbox tekstine değil butonun kontentine de atayabilirdim. Veya ad soyad değişkeninde yer alan bilgi öyle bir bilgi olurdu ki textbox'ın background color'ını atayabilirdim. Butonun border'ını atayabilirdim, değil mi? Hani sonuçta gelen o property'nin, yani o property'nin içerisindeki o değerin uygun olan bütün yerlerde kullanılabilmesi mümkün. Peki, şimdi tıklaya basıldığında ben bir iş yaptırmak istiyorum ama bunu da MVVM stilinde yaptırmak istiyorum. Yani gene bir binding yapmak istiyorum. Ben butonun click eventine eğer şöyle yapıp da bir event handler atayacak olursam, bakın burada bir tane şey oluştu, metot oluştu. XAML'ın içerisinde de click eventi işte bu arka taraftaki metoda atanmış oldu. Böyle yapmayacağım. Bu yaptıklarımı sildim. Gene ben data binding yapar. Daha doğrusu bir binding yapar. Buna command binding deniyor. Command binding yaparak butonun clean'i gene MVVM stilinde yapıyor olacağım. Bunun için click diyorum. Fakat event handler'ı atamıyorum. Onun yerine gene süslü parantez açıyorum. X iki nokta üst üste bind diyorum. Ve buraya da diyorum ki tıklandı mesela. Okay. Sonra code behind'e geliyorum. Diyorum ki public G'ye değer döndürmeyen tıklandı. Tıklandı metodu artık butona her tıklandığında çalıştırılacak olan metot. Dikkat edin, ben hangi metodun çalıştırılacağını bind ettim. Direkt bir event handler mekanizması kullanmadım. Bu bana şöyle bir avantaj sağlıyor. Bu ad soyad ve tıklandı öğelerini, bu sınıfın içerisinde yer alan bu iki öğeyi ben alıp başka bir sınıfın içerisine koyarsam ön yüzde neredeyse hiçbir şey değiştirmeme gerek kalmadan gene ad soyadı ve tıklandıyı kullanabiliyor olacağım. Böylece ön yüz ve code behind arasında aslında bir dependency oluşturmuyor. Okay. Görelim bu tıklandıyı. Tıklandığın içerisinde diyorum ki Ad soyad eşittir. Ne diyelim? Ne diyelim? Eşittir. Şey vardı galiba. Nasıl yapıyorduk onu? Ad soyad nokta reverse. Ha. Bunu da string nokta join birleştirelim. Şöyle. Süper. Burada şey yaptık. Ad soyadını ters çevirdik. Ad soyad nokta reverse her bir harfi hani baştaki harfi sona, sondaki harfi başa getir. Yani yazılan metni ters çevir ama bunu bir dizi olarak döndürür. String nokta join ile de bu diziyi birinci parametrede vermiş olduğum karakterlerle birleştiriyor. Hiç karakter vermediği için yan yana birleştiriyor. Burada tire deseydim işte Engin Polat tersten ama her bir harfin arasında tire olarak birleştirilecekti. Bir şey demezsem tersten harflerin arasında bir başka bir şey konulmadan birleştirmiş olur. Görelim. Bakın Engin Polat geldi. Hatta şuraya breakpoint de koyuyorum. Tıklaya bastım. Bakın tıklandı metoduna düştü. Değişkeninin içerisine baktığım zaman Engin Polat değerini görüyorum. Süper. Buraya kadar tamam. F10'la ilerledim. Engin Polat'ın tersten yazıldığında gördüm. Yani ad soyad propertisinin değeri değişti. Bunu da gördüm. Kodu devam et dedim ama ekran güncellenmedi. Dikkat edin. Benim elimde bir property vardı. Bu property'ye değer ataması yaptığımda ekranda gözüktü. Sonra tıkladığımda bu property'nin değerini okuyabildim. Fakat property'nin değerini değiştirdiğimde ekran güncellenmedi. Bunun sebebi benim bu binding'i yaparken bir mod vermemiş olmam. Varsayılan mod daha sonradan bu property'de yapmış olduğum değişikliği okumama izin vermiyor. Hatta buna şöyle bakalım. Yani bir bu örneği çok azıcık ilerletiyorum. Engin Polat'ı Ahmet Mehmet olacak şekilde değiştirip tıklaya basıyorum. Ad soyad değişkeninde hala Engin Polat yazıyor. İşte bu da yani problem aynı problem aslında. Ben binding yaparken bir mod vermediğim için ilk başlangıçta property atadığım değer neyse ekranda o gözükür. Ekrandaki değişiklikle property güncellenmez. Property değişecek olursa da ekran güncellenmez. Bunu biz one time binding diyoruz. One time binding binding'in bir defa yapılması anlamına geliyor. Genelde yani işte yapılan bir istatistiğe göre hani bunu Microsoft'taki işte uygun insanlar bir istatistik yapmışlar. Ve şöyle bir sonuca varmışlar. Genelde yapılan binding one time oluyormuş. O yüzden de varsayılanı one time'a çekip işte o performans artışının yani bir performans artışını buradan sağlamışlar. Ama eğer biz bunu değiştirmek istiyorsak x2.3'te bind boşluk property bir gün mod eşittir one time değil one way veya two way'den bir tanesini seçeceğiz. Şimdi eğer one way dersem kodda yapmış olduğum değişiklik ön yüze yansıtılır ama ön yüzde yapmış olduğum değişiklik koda yansıtılmaz. Yani ben Engin Polat değerini arka tarafta yani ters çevirirsem işte yazıyı ters çevirirsem ekran güncellenir ama ekranda bir değişiklik yaparsam ad soyad property'si güncellenmez. Two way'de nerede değişiklik yaparsam diğer tarafta güncellenir. X2.3'te bind boşluk ad soyad virgül mod eşittir two way dedim. F5'e bastım. Engin Polat geldi. Bunu Engin Polat değil Ahmet Mehmet yaptım. Tıklaya bastım. Bakın ad soyad Ahmet Mehmet geldi. Bir alt satıya indim. Ad soyad işte Ahmet Mehmet'in tersi olarak dönüştü. İlerledim. Ve ekranda bizim bunu görmemiz gerekiyordu. Ekranda da niye görmedik bunu ya? Bir şekilde görmemiz gerekiyordu. Peki doğru. Şimdi buraya takılmayalım. Ben bir yerde tıkandım. Bunu bir daha bir dönüp bakarız diyelim. Şu mod two way hem code behind'dan yapılan yani daha doğrusu binding nesnesinde yapılan değişikliği ön yüzde yapılanı da binding nesnesine getiriyor. Allah Allah. Neyse dur bakarız buna. Peki. Tabii şey illa ben bu property'leri böyle açıkça buraya string olarak veya işte integer vesaire olarak yazmak yerine aslında birer sınıf oluşturup o sınıfla da yazabilirim. Örneğin buraya bir book tipinde bir şey yazarım. Current book diyelim bunun ismini de. Şöyle generate class deyip bir tane de book class'ı oluşturalım. Evet geldi. İçerisinde birden fazla property barındıran bir nesne oluşturup ekranı onu da bağlayabilirim. Bunun için gene property'nin ismi nokta varsa o property'nin bir o tipin içerisinde bir property varsa onu da yazabilirim. Hatta metotlarımı da bu şekilde yapabilirim. Yani nokta işte purchase mesela. Böylece ne oldu? Benim current book dediğim şey yani şuradaki books tipindeki property içerisinde yer alan title'ı text box'a purchase metodunu da butona bağlamış oldum. Yani current book'umda benim ne varsa current book isimli property'min içerisinde ne varsa ben onu kullanabiliyorum. İşte MVVM'in temeli de burada geliyor zaten. Buraya bir tane İsmini ben şimdi VM diyeceğim. Genelde bunun ismi de Main Page View Model olarak verilir. Şöyle bir şey oluşturuyor. Bir property oluşturuyor. Artık burada ad soyad yok. Tıklandı yok. Onun yerine sadece VM var. Ve ön yüze bağlarken de VM.title işte VM.purchase diyerek VM'in içerisindeki title property'sini text box'a purchase metodunu da butona atamış oldum. MVVM'i bu şekilde yapıyoruz. Data binding kullanarak böyle yapıyoruz. Tabi sadece text box olmayabilir. Burada ben grid view veya list view'da kullanabilirim. Bunlara atanacak olan property liste tipinde olmalı. Mesela diyelim ki list of book tipinde book list isminde bir property'm var. Bu işte gidecek servisten kitapların listesini getirip bu property atayacak. Bu burada da olabilir. VM'in içerisinde de olabilir. Yani view modelinin de içerisinde olabilir. Önemli değil nerede olduğu. Hani anladık olayın nasıl olduğunu. Grid view'un içerisinde ben diyorum ki items gene aynı mantık. X iki nokta üst üste bind boşluk Booklist. Artık booklist properties'inde, yani şurada hangi değerler varsa bu otomatik olarak buraya atanacak. Aynı şey list view için de geçerli. Items source eşittir x bind booklist. Oops. Şöyle. View'la list view arasındaki fark, grid view'da nesneler, yani içerisine atanmış olan her bir eleman işte soldan başlayıp sağa doğru, satır bittiğinde de bir alttaki satırda gene soldan başlayıp sağa doğru böyle grid şeklinde gösterilir. List view'da ise nesneler yukarıdan aşağı tek satır tek satır olacak şekilde gösterilir. Biz bunların görüntüsünü değiştirmek istiyorsak, yani bir list view'un içerisinde bir kitabın book list binding'ini yaptığım list view'da bir kitabın nasıl görüntüleneceğini değiştirmek istiyorsak, view nokta item template diyorum. Bunun içerisinde bir data template oluşturuyorum. Hatta bu data template'in data nerede? Data type özelliğine, ben niye göremiyorum data type'ı? X data type çünkü. Data type özelliğine gelip direkt book yazabilirim. Aynı namespace'te ise ya sorun yok. Eğer başka bir namespace'te ise işte models book yazabilirim. İşte hani hangi namespace'te ise onu bir şekilde buraya data type'ı verebiliyorum. Diyeceksiniz ki bu model nereden geliyor? O da aslında şu. XML namespace iki nokta üst üste models eşittir dedim. Karşıma şeyler geldi. Benim namespace'lerim geldi. Bunları verdiğimde uygun bir şekilde modeli belirtebiliyorum. Bu data template'in içerisinde artık bir stack panel koyup, bu stack panelin içerisinde bir text blok koyup, hatta bir imaj koyup, şöyle imajın source'una book'un içerisinde yer alan image path property'sini, text bloğun textine x-bind, gene book'un içerisinde yer alan title property'sini, işte gerekirse book'un içerisinde yer alan author name property'lerini, yani book'un içerisinde, şu book sınıfının içerisinde author isminde bir property var ama o da string değil. O da içerisinde işte name'i vesairesini içeren bir tipte olduğunu düşün. Yani o da bir class. Onu da bu şekilde direkt bağlayabiliyorum. Bana burada diyor ki ben book'u bulamıyorum diyor. Neden bulamıyor book'u? Book'un namespace'i doğru fakat kodu derlemedik daha. O yüzden de daha henüz book şeyini bulamıyor. Pekala. İlginç. List view veya bu örneğin de grid view'dan yapalım. İkisi için de aynı şey geçerli. Eğer ben is item click enabled'ı true yaparsam herhangi bir elemana tıklanmasını yakalayabilirim. Bunu true yapmazsam, bunu varsayılanı false'tu, tıklandığını yakalayamam. Sonra gene bir event bağlayacağıma x iki nokta üst üste bind deyip işte book selected diye bir metodu çağırabilirim. Data binding ile ilgili olmasa bile şöyle bir şey var. Hani belki önemli olabilecek bir şey var. O da şu. List view'un item template'in içerisindeki data template'i buradan keserek alıyorum. Ve sayfanın veya application'ın, yani app XAML'ın içerisinde bir resource oluşturarak, bunu sayfada da yapabilirim. Yani page.resources ile veya application'da da yapabilirim. Orada da application.resources diye. Mantık aynı. İçerisinde yapıştırıyorum ve buna bir key veriyorum. Diyorum ki book template. Mesela list view'da veya gerekirse grid view'da item template özelliğine ben bu sefer x iki nokta üst üste bind demeyeceğim de static resource diyeceğim. Boşluk gelmedi. Nereden mi lazım bir defa? Şimdi bir key değil de name diyeyim. Resource boşluk yok gelmedi. Demek ki derlemem lazım. Book template dediğimde aynısını grid view'da da kullanabilirim. Item template static resource boşluk template. Aynı template'i birden fazla grid view'da kullanabiliyor. Birden fazla işte grid view, list view'da kullanabiliyor. Eğer bunu page resource'a yazacağıma gelip app XAML'daki application resource'a yazacak olursam bu sayfanın dışında da aynı template'i kullanabilirim. Şimdi bunu bir çalışıyor hale getirelim. Şu problemleri bir ortadan kaldıralım. Ne var? Book'un içerisinde yani şurada bir string image pet olacak. Sonra title yani böyle geliyor. Sonra bir auto name olacak. O zaman olsun. Bu auto'nun da ne vardı? Name'i vardı. Değil mi? Şimdi hepsini yazdım. Artık yeterli mi? Bakalım. VM'de bir title olacakmış. VM'de purchase diye bir metod olacakmış. Onu da yazalım. Kadar bir daha dinleyelim görelim. Nasıl problemi çözeceğiz? Oh. Problem var. Neymiş? Evet. Book diye bir şey APP1'de yok diyor. Bakalım book namespace APP1. Main page'imin de namespace'i aynı şekilde APP1. Ha. Burada bir şey varmış. Neymiş bu? Şu. Book selected diye bir metodu yazmışız. Şimdi alayım. Evet, derlendi. Tamam. Şimdi hemen şöyle bir hızlıca bir toparlayayım. Şunu yaptım. Ana sayfaya geldim. Şunu artık şöyle kapatalım. Başa dönelim. Ha, şunu da görelim. Şu da book template'in gelmesi lazım artık. Book template geldi. Derlemediğim için gelmiyordu az önce. İlk derlediğimde de gelmeye başladı. Şimdi sayfanın resources'larında veya application'ın resource'larında bir data template oluşturdum. Bu data template'e bir isim verdim. Book template dedim. Ve bunun tipi de book. Yani kitap tipinde. Bu data template'in içerisine kitabın ImagePad property'sini bir resimde gösterdim. Title property'sini bir text blokta gösterdim. Auto property'sini, name property'sini de başka bir text blokta gösterdim. Dikkat edin burada aslında benim book sınıfımın içerisinde auto diye bir property var. Ama auto property'si de aslında kompleks bir tip. Onu da direkt bir text blokta göstermem. Çünkü bir auto nasıl gösterilir? Text block bilmiyor. Onun yerine auto'nun name'ini gösteriyor. O string olduğu için onu nasıl göstereceği belli. Sonra sayfaya bir tane text box koydum. Text box'ın text özelliğini binding yaptım ve bunu vm.title diyerek vm property'sinin title property'sine atadım. Vm property nerede? Vm property, ops, yanlış şey yapmıştım, pardon. Vm property'si, evet, burada bir tane class. Main page view model tipinde bir property daha doğrusu. Genelde bu MDVM için biz bu property ve metotları bu view modelin içerisinde taşırız. Yani bu book list ve book selected da gene VM'in içerisinde yer alır normalde. Ben şimdi örneği tabii öyle başladım, sonra böyle devam ettim. O yüzden şimdi bunu da bir hemen bir elden geçirelim. Bu ikisini buradan kesiyorum. Modelin içerisine geliyorum. Böyle yapıştırıyorum. Sayfaya geliyorum ve book listi kullandığım yerde vm.book list diyorum. Aynı şekilde item click'te de book selected'tır. Bunda vm.book selected diyorum. Kaydettim. Şu anda benim ana sayfamda sadece bir tane property var. Bu ana sayfanın view modelinin tipinde bir property. Ve ben ana sayfamda ekranımda hep bu property'yi, ismi VM olan bu property, VM isminde bir property. Bunun özelliklerini, property'lerini ve metotlarını kullanarak ekranımı yapılandırdım. Ve böylece hem data binding yapmış oldum hem de MVVM kurallarına uygun bir şekilde uygulamamı geliştirmiş oldum. Böylece bu sayfamın code behind'ında şu tanım dışında hiçbir şey yer almıyor. Hiçbir kod yer almıyor. Bütün kodlar benim view modelimde. View model başka başka tiplerdeki modelleri de aslında property olarak barındırabilir. İşte bakın mesela list of book tipinde book list property'm var. Bu da benim modelim. View model bunun gibi bir sürü modeli property'lerinde barındırır. Metotları gene içerisinde barındırır. Ve sayfada da hep bunların kullanılmasını sağlar. İşte MVVM ve data binding böyle yapılıyor. Peki. Derlendi de. Demek ki sorun yok. Hızlı bir webinar oldu. Ama bitti. Bu kadardı. Yani data binding ve MVVM ile ilgili anlatacaklarım bunlardı. Şimdi bakalım sorusu olan var mı? Varsa sorunuz onu da cevaplayacağım. Burak demiş ki I notify property changed two way. Aynı file property changed interface'ini implemente edersek eğer two-way data binding'i yapabiliriz. Galiba bunu kastediyorsun.